Ayrım 9.
Marx yalın konuşuyor, hiçbir zaman öğüt verir bir tavır takınmıyordu. Abartılı duygululuk ve yavan bir sevimlilik karşısında acımasızdı ve bunları alaya alıyordu. Tavırlar ve sözlerdeki yapay bir tonu, yapmacıklıkları hemen fark ediyordu. Böyle bir durumda alayla gülüyor ve Henry'in bir şiirinden alıntılar yapıyordu. Bir keresinde Kontes geç saatlerde duruyordu denizin üzerinde ve içini çekti acıyla. Çünkü güneşi söndürmüştü ışığıyla. Gertrude Kugelman felsefeyle ilgileniyordu ve Marx sabırla en yalın biçimde kendisine Fichte ve Schopenhauer'un görüşlerini ve ikisinin düşünceleri arasındaki farkı açıklıyordu. Hegel'den de sık sık örnekler veriyordu. Yazık ki bu büyük Alman filozofunun öğretisini bir türlü kavrayamıyorum dedi Gertrude iç çekerek. Marx onu cesaretlendirmek için şakayla gülümseyerek, bu sizi endişelendirmesin. Hegel'in sözlerine bakılırsa öğrencilerinden hiçbiri Rosenkranz'ın dışında onu anlayamamış. Rosenkranz da onu yanlış anlamış dedi. Ludwig Kugelmann'la Marx arasındaki dostluk pekişmekteydi. Marx kendisine hayranlığını her haliyle sergileyen doktora şakayla Wenzel lakabını taktı ve daha sonra ona hep böyle hitap etti. Bu lakap Kugelmann'ın Prag ziyareti sırasında iki Çek hükümdarı iyi Wenzel ve kötü Wenzel hakkında anlattığı eğlenceli bir öykü sonucu ortaya çıkmıştı. Wenzel adlı hükümdarlardan birisi pek çok kötülükler yapıyor, buna karşın yine aynı adlı diğer hükümdar pek çok iyilik yapıyormuş. Kugelmann'ın dile getirdiği düşüncelere bakarak ona iyi Wenzel ya da kötü Wenzel diyordu. Marx dostlarının yatak odasına ek olarak kullanımına verdikleri çalışma odasında öğleye kadar yalnız kalıyordu. Mektuplar yazıyor, gazete okuyor ve Kapital'in ilk cildinin düzeltmelerini yapıyordu. Çalışma masasında Minerva'nın heykelciği ile süslenmiş mürekkep takımı vardı. Tanrıça elinde bilgeliğin sembolü olan puhu kuşunu tutuyordu. Bu meraklı, duyduğu her şeyi hemen kapan, sanki büyüklere özgü derin zekasıyla Marx'ın sevgisini kazanan Kugelmann'ın küçük kızı Franz Jenny, kukumav kuşu diye çağırması için bir bahane olmuştu. Sabahları kapıyı dikkatle çalıp birazcık utanarak eğilip bir saygı işareti yapan Sovuşka gelip büyük koltuğa oturuyordu. Karlo'nu iki eliyle kavrayıp dizlerine oturtuyor ve ardından odadan çocuk gülüşleri ve neşeli konuşmalar duyuluyordu. Çocuklar Marx'ta bitmek bilmeyen eğlenceli öyküler, masallar ve şaka sözleri hazinesi buluyorlardı. 8 yaşındaki Franziska, Internasyonel'in düşmanlara göre korkunç, dostlara göre ise çok iyi yürekli önderine büyük bir coşkuyla bağlanmıştı. Hanover'de bulunduğu huzur ve mutluluk dolu günlerde Marx, Amerika'nın New York kentine yerleşmiş olan düşünce yoldaşı maden mühendisi Alman Siegfried Meyer'den aldığı mektuba yanıt verdi. Mektuplar çoğu zaman yazanın iç dünyasını, yüreğinin en gizli sırlarını yansıtır. Marx şunları yazıyordu. Hakkımda çok olumsuz düşüncelere sahipsiniz herhalde ve mektuplarınızın bana büyük bir mutluluk vermekle kalmayıp, aynı zamanda benim için gerçek bir teselli olduğunu öğrendiğinizde daha da olumsuz düşüncelere kapılacaksınız. Partimize onun ilkelerine uygun hareket eden değerli bir insanı kazandırmış olmam düşüncesi beni en kötü şekilde ödüllendirdi. Üstelik sizin mektuplarınız bana en dostça duygularla doluydu ve biliyor musunuz tüm resmi dünyayla amansız bir mücadele verirken ben bunu hiç önemsemeyebilirdim. Neden size yanıt vermedim? Çünkü hep mezarın yanı başındaydım. Bu nedenle ben çalışacak durumdayken uğruna sağlığımı, yaşama sevincimi ve ailemi feda ettiğim yapıtımı tamamlamak için her anımı değerlendirmek zorundaydım. Umarım bu açıklama yeterlidir. Sözde pratik insanlara ve onların hikmetine gülüyorum. Eğer sürü olmak istiyorsan elbette insanların eziyetlerine sırtını dönebilir ve kendi postunun telaşına düşersin. Fakat ben kitabımı en azından onun el yazmasını bitirmeseydim ve ölseydim kendimi gerçekten de pratik olmayan biri sayabilirdim. Yapıtımın ilk cildi Hamburg'da Otto Meissner'in yayın evinde birkaç hafta sonra yayınlanacak. Başlığı şu, Kapital, Politik Ekonominin Eleştirisi. Bu dönemde Bismarck kendisine en yakın insanlardan birisini, fakat bu kez Bucher'i değil, hukukçu Warnebold'u gönderdi Marx'a. Prusya hükümetinin başı Doktor Karl Marx'ı ve onun büyük yeteneklerini Alman halkı yararına değerlendirmek istiyordu. Karl bunu derhal Engels'e bildirdi ve kısa sürede yanıt aldı. Ben de öyle düşünüyordum. Bismarck kapını çalacaktı. Ama bu kadar acele edeceğini beklemiyordum. Böylesi bir tipin düşünce biçimi ve dünya görüşü için herkesi kendi arşınıyla ölçmesi karakteristik bir özelliktir. Doğaldır ki burjuvazi günümüzün büyük insanlarına hayranlık duymak zorundadır. Çünkü onlar da kendi yansımasını görür. Bonaparte ve Bismarck'ı başarıya ulaştıran nitelikler onların tüccar nitelikleridir. Elverişli anı yakalayana kadar fırsat kollamak ve deneme yoluyla bir amaca yönelmek. Daima açık kapı bırakma diplomasisi. Pazarlık etmek, daha ucuza koparmak, hatta çıkarları gerektiriyorsa atılan tokayı yutma. Ne soyon palahon, Fransızca hile yapmayacağım. Dolandırıcı olmadığına yemin etme becerisi, kısacası sözcüğün tam anlamıyla tüccar olmak. Bismarck şunu düşünüyor, hiç önemli değil, Marx'la ilişki kurmaya çalışırım, ben yine de eninde sonunda uygun fırsatı yakaladığımda hep birlikte yapacağımızı yaparız. Marx kendisine zenginlik ve iktidar, burjuvazi ve toprak sahipleri katında itibar, en önemlisi de ailesiyle birlikte ana yurduna dönme olasılığı sağlayacak olan teklifi hiç tereddütsüz reddetti. Ve yine hiç ardına bakmadan bir devrimci, emekçilerin önderi olarak inişli çıkışlı patikalardan yürüdü. Kugelmanların evinde genelde huzur, anlayış ve neşe egemendi. Gelecek umuduyla dolu Marx ılımlı bir insandı. Ancak bir defasında misafir odasında dramatik bir sahne yaşandı ve Ludwig Kugelmann'ın Engels hakkında saygısızca konuşması ve zengin bir insan olan Engels'in Marx'a daha fazla yardım edebileceğini ima etmesi bir anda ortamı gerginleştirdi. Kendisi için değerli bir insana dil uzatılmasına katlanamayan Marx parlayıverdi. Onun gözünde dostluk, insanları sonsuza dek birleştiren kutsal ve yüce bir duyguydu. Rengi atmış olan Marx, sözcükleri her zamankinden daha net, her hecesine basa basa telaffuz ediyordu. Engels'le aramda öylesine yakın ve yürekten bir ilişki var ki, kimsenin bu ilişkiye müdahale etme hakkı yoktur. Marx ile Engels arasındaki dostluk, yıldan yıla daha da güçleniyordu ve yine eskisi gibi eğer bir arada değillerse sürekli yazışıyorlardı. Olup bitenlerin bir muhasebesini yaptıktan sonra Marx bir ara Engels'e şu mektubu yazdı. Umuyor ve inanıyorum, bir yıl sonra öyle bir duruma geleceğiz ki ekonomik sorunları kökünden çözecek ve nihayet kendi ayaklarım üzerinde durabileceğim. Ben yapıtımı sen olmasan sonlandıramazdım ve seni temin ederim ki senin az bulunur yeteneklerini esas olarak benim yüzümden ticarete harcayıp paslandırdığın düşüncesi vicdanımı bir kabus gibi sürekli rahatsız ediyor. Diğer yandan bunu senden saklayamam. Bir yıllık bir deneme sınavı vermem gerekiyor. Fakat en çok korktuğum şey Londra'ya dönmektir. Önemli miktarda borcum var orada. Yeniden aile içi tatsızlıklar. Taze bir güçle ve hiç engelsiz işe koyulmak, yine koşuşturmalar. Doktor Kugelmann ve eşi bana çok kibar davranıyorlar ve en küçük isteğimi dahi yerine getiriyorlar. Muhteşem insanlar, gerçekten de kendi benimin karanlık yollarında dalıp gitmeme fırsat vermeyecek biçimde boş zaman bırakmıyorlar bana. Marx Hanover'de her zaman ve her yerde olduğu gibi etrafında olup bitenleri büyük bir ilgiyle izliyordu. Çok kısa bir süre içinde Prusya hükümet memurlarının halkı tam bir ortaçağ Asyası despotizmiyle yönettikleri ve halka zulmettikleri kanısına vardı. Ancak kendi hesaplarına ve keyfiyetlerine göre halkı Prusya'ya ait olmayan taşra kentlerinden Prusya'nın taşra kentlerine göç ettirmeye yeterince muktedir olamadıklarından bunları küçük memurlara yapmaya yeltendiler. Hatta yerli postacıları işten atma tehdidiyle merkezi bölgelere sürüyorlardı. Çok sayıda Hessenli ve Hanoverli Birleşik Devletler'e göç ediyordu. Kimileri vergilerden, kimileri zorunlu askerlik külfetinden ve katlanılmaz politik koşullardan, kılıç rejiminden ve sürekli tehdit eden savaş fırtınasından kaçıyordu. Marx aynı zamanda Alman sanayisinin durumuyla da ilgileniyordu. Anonim şirket olan bir döküm fabrikasının tanıdık müdürüyle fabrikanın tüm atölyelerini dolaştı ve burada çok sayıda modern makine gördü. Ama detayların üretiminde hala İngiliz ve İskoç fabrikalarında artık çoktandır terk edilmiş olan el tornası kullanılıyordu. Hanover'de zaman çabuk geçmişti. Marx iyi ve kötü Wenzel'le, Kontes'le ve Franz Chen'le içtenlikle vedalaşıp Londra'ya döndü. Bu arada O. Vigan'da yayın evinde Kapital'in basımını sonuçlandırmaktaydı. 16 Ağustos 1867 günü gece yarısı saat 2'de Marx, Engels'e şöyle yazıyordu. Sevgili Fred, son sayfanın 49 düzeltmesini henüz bitirdim. Küçük harflerle basılmış formların maliyeti hakkındaki belge bir çeyrek sayfa yer tutuyor. Dün ön sözü de düzeltmeye gönderdim. Böylece bu cilt hazır. Bunu olanaklı kılmada yalnızca sana karşı sorumluyum. Benim için yaptığım büyük fedakarlıklar olmasaydı, 3 ciltlik bu dev çalışmayı bitiremezdim. Seni kucaklıyorum, çok teşekkürler. 2 temiz sayfa kullanıyorum. 15 sterlini aldım, çok teşekkür ederim. Selam benim sevgili, dürüst dostum. Mektubu yazdıktan sonra Marx masadan kalktı. O sanki zihninde dikkatle kendine bakıyor, iç dünyasına kulak veriyordu. Bu zorlu, yaratıcı yolun sonuna geldiğinde beklediği gibi kendisini mutlu hissetmediğini şaşarak fark etti. Sanki harmandan sonraki başağım diyerek eğlendi kendisiyle. Yalnızca yorgunluk ve belli belirsiz bir huzursuzluk hissediyordu. Bir kitabı yazıp bitirmekle her şey yapılmış oluyor muydu? Marx elinde sigarayla odada geziniyordu. Bu hemen hemen yaşamının çeyrek asrını yutmuş yavrusuydu onun. Zaman gözünün önüne geldiğinde sanki tersine akıyordu. Paris, Vanneuil sokağında Jenny ile yakınlaştığı mutlu ilk aylar. O zamanlar ilk kez birlikte Beethoven'ın 9. senfonisini dinlemişlerdi. Marx, melodinin finalini müziğe uyarlanmış Schiller'in dizelerini anımsıyordu. Acıdan mutluluğa, Karl bu hayat dolu senfoninin melodisini mırıldanmaya başladı. Odaya sanki dışarıdan sızan bu güçlü melodi aniden ortadan kayboldu ve çok sesli bir koro yüksek bir tonda Marsiyezi söylemeye başladı. Karl'ın gözünde Paris Belediyesi'ne yakın bir meydan canlandı. Devrim alayı, meşaleler gibi yanan gözleriyle göstericiler ellerinde bayraklarla onu karşılamaya gelmişlerdi. Tarihin bayramları, coşkuyla kendinden geçmiş umut ve mutluluğun eşsiz günleri. Sonra Köln'de karanlık yıldızsız bir gece. Marx, Yeniren gazetesinin basıma hazır müsveddelerinin bulunduğu masada yalnız. Temmuz günleri, kanlı hesaplaşmalar, devrimin yenilgisi. Marx pencereye yaklaştı, perdeleri açtı. Koyu, sıkıcı leylak rengi bir şafak doğuyordu. Bu ona Dean Street'teki köhne evini anımsatmıştı. 4. çocuğunun ölümü. Küçük neşeli albay babasının ellerinde can vermişti. Kendisine işkence gibi gelen, sanki idama mahkum olmuş bir çocuğun ölmeden önceki saf, hayret dolu bakışıydı. Anılar canlanmış, onun tatsız geçmişinden sahneler ardı ardına önüne serilmişti. Savaşın en korkuncu, yaşamının onlarca yılını dolduran yoksullukla olanıydı. Ve daima yıllar boyu içinde yoğunlaştırdığı tüm birikim şimdi karşısındaydı. Kapital, o kadar yıl yazamadığı eseri adeta ona sesleniyor, beni yarat diyordu. Gece gündüz onunla yatıp kalktı ve sonunda ayrılık zamanı gelip çattı. Kitap dünyaya, insanların karşısına çıkacak, onların yaşamlarıyla birleşecek. Fakat asla eserin yaratıcıyla bağlantısı kopmayacak. Onu yaratan yazarının ruhunu taşıyor. Zaman doldu. Kapital'in 1. cildi kısa bir süre sonra gün ışığına çıkacak. O ana kadar kimlerle yaşamış, kimleri sevmişse her şey zihninde canlanıyordu. Ölen sevgili dostu Wilhelm Wolff. Marx onu kaybettikten sonra Wolff hakkında bir kitap yazmaya koyulmuş ancak Kapital çalışması buna izin vermemişti. Zavallı Lupus, bir kaplumbağa gibi yavaş hareket ettiğimde sık sık omurdanırdı ve o zaman metnin redaksiyonuna ara verirdim diye düşündü Marx. Yazı masasına yaklaşarak saygı, sevgi ve hüzün duygusuyla sayfanın başına el yazısıyla şöyle yazdı. Proletaryanın öncü savaşçısı, cesur, dürüst, mert, unutulmaz dostum Wilhelm Wolff'a adanmıştır. 21 Haziran 1809'da Tarnow'da doğdu. 9 Mayıs 1864'te Manchester'da sürgünde öldü. Zeus'un sınırsız gücünü yok etmeye karar veren Prometheus gibi Marx da yaşamanın temel çalışması Kapital'i yazarak burjuva toplumunun kaçınılmaz olarak yok olacağı kehanetinde bulunmuştu. O kapitalizmin gelişim yasalarını keşfetmiş ve tarihin hükmünü yerine getirme yeteneğine ve gücüne ilk kez proletaryanın sahip olduğunu göstermişti. Kapital sonsuza dek yaşayacak bir eserdir. Büyük bir mimarın dev bir mermer parçasından elleriyle oyduğu bir anıttır. İçerdiği deha, ansiklopedik zenginlik, bütünlük, mantık ve vuruculuk inkar edilemez. Kapital ilk başta anlaşılması zor gibi gözükse de zamanla daha anlaşılır, yalın ve kolay hale gelecektir. Marx'ın öğretisi bütün yüzyıllara aittir. Tüm yeni kuşaklar için yol gösteren bir yıldız gibi parlayacak olan bu ebedi hizmet, geleceği daima önceden sezen dehayı doğruluyor. Marx'ın doğada olduğu gibi toplumlarda da yeni doğan her şey diyalektik olarak değişime uğrar, sağlamlaşır, güçlenir, gelişir. Daha sonra da yerini güçlenmiş sürgünlere bırakarak aşama aşama solar ve yok olur. Yeni bir düzenin çekirdeğini besler, sentezi dünya tarihi anlayışında köklü bir devrim yaratmıştır. Her yeni toplumsal ekonomik düzen serpilip olgunlaştıktan sonra ölmeye ve yerini daha da mükemmelleşmiş bir düzene bırakmaya mahkumdur. İlkel toplum düzeninin yerini köleci toplum düzeni, feodalizmin yerini kapitalizm almıştır ve tüm bunlar üretim biçimindeki değişiklik ve gelişmeyle bağlantılıdır. Tarih ve politika anlayışında egemen olan kaos ve başıboşluk, tarihsel materyalizm sayesinde bütünsel ve sağlam bilimsel teoriyle yer değiştirmiştir. İdealist felsefe, toplumların tarihini, birbirinden bağımsız kişilerin gizemli özgür faaliyetleri, insanların irade ve arzularının bir sonucu olarak ele alıyordu. Fakat gerçeklik bu tasavvurları acımasızca çürütmektedir. İnsanlık tarihi, insanların iradesinden bağımsız olarak var olan ve işleyen yasalara göre yürümektedir. İnsan bu yasaları kavrayabilir, kendi faaliyetlerinde bunları göz önünde bulundurabilir, kendi çıkarları için kullanabilir fakat onları ortadan kaldıramaz ya da yenilerini üretemez. Tarihsel materyalizm proletaryayı toplumun devrimle beraber yeniden yapılanmasına ilişkin bilgiyle donatmıştır. Materyalist tarih anlayışı tek tek bireylerin değil, sınıfların hareketlerini inceleme gerekliliğini doğurmuştur. Marx'ın öğretisine göre insanlık tarihinin itici gücü emekçi insanlardır. Onlar üretim sürecinde başrol oynarlar, yeryüzünün, insanın var olması için gerekli tüm zenginliklerin yaratıcısıdırlar. Düzenin politik kurumların özellikleri, insanların düşünce biçimleri, ideleri, teorileri üretim biçimine bağlı olarak oluşmaktadır. Toplumsal değerler, toplumsal bilinci belirler. İnsanların politik, hukuksal, sanatsal, felsefi, dinsel görüşleri insanlar arasındaki egemen üretim ilişkilerine bağlıdır. Bu görüşler üretim ilişkilerinin değişmesiyle birlikte kökten değişir. Toplumsal ve politik sistem ortaya çıkmasıyla birlikte kendisini yaratan koşulları etkileyen bir güç haline gelir. Marx'ın diğer önemli keşfi ise emekle sermaye arasındaki ilişkinin incelenmesi oldu. Marx'ın açıkladığına göre burjuva toplumunda iş gücü bir mal gibi satılmaktadır. Ancak canlı iş gücü gün boyunca üretim giderlerini kapatmak için gerekli olandan çok daha fazlasını üretmektedir. Emek sürecinde işçi tarafından artı değer yaratılmaktadır. Özellikle bu kapitalist üretimin amacını oluşturmaktadır ve kapitalizmin özüdür. Artı değer üretimi ya da aşırı kar diyordu Marx, kapitalist üretim biçiminin mutlak yasasıdır. Özellikle artı değer sömürücü sınıfların tüm gelirlerinin, sanayicinin gelirinin, tüccarın ticari gelirinin, bankerin faiz gelirinin ve toprak sahibinin rantının kaynağıdır. Ancak artı ya da ücretsiz emeğin sonuçlarının bir kapitalist tarafından kendisine mal edilmesi sürece ücretle maskelenmiştir. Bu, kapitaliste emek gücü satın almayla ilgili anlaşmanın dürüstçe olduğunu ve işçinin emeğinin karşılığının tamamen ödendiğini iddia etme olanağını vermektedir. Bir zamanlar köle sahipleri kölelerden her şeylerini alırlar ve onları aşama aşama fiziksel olarak yok ederlerdi. Serf toprak ağası için çalışır ve ancak bundan arta kalan zamanında karnını doyurmak için bir parça toprağı işlerdi. Bağımlılık ve sömürü o zamanlar açıktı. Şimdi burjuva toplumunda sömürü, çalışanın görece bağımsızlığı ve özgürlüğü görüntüsüyle kurnazca gizlendi. Halkın çoğunluğunun azınlık tarafından sömürülmekte olduğu burjuva toplumunun foyası o sınıfa aman vermeksizin ortaya çıktı. Marx bilimsel kavrayışının eşsiz doruğuna erişti ve kendi dahice yapıtına mükemmel bir biçim verdi. Onun yapıtı çağdaş kapitalizmi mahkum etmek ve yeni bir toplumun ortaya çıkışının kaçınılmazlığını kanıtlarıyla göstermek için kapitalizmin bütün özünü en derinlerine inerek ortaya çıkarmış olan bilimsel bir manzume olmuştur. Kapital'de burjuva toplumunun doğuşu, gelişimi ve çözümsüzlüğü incelenmektedir. Kapitalizmin günleri sayılıdır. İşte Marx'ın kehanet düzeyindeki çıkarımı budur. Tekelci sermaye, kendi bünyesinde ve kendi egemenliği altında büyümüş olan üretim biçiminin prangasıdır. Üretim araçlarının merkezileşmesi ve emeğin toplumsallaşması, bunların kapitalist özle bağdaşmayacağı bir noktaya gelmektedir. Bu öz çatlamaktadır. Kapitalist özel mülkiyet için ölüm çanları çalmaktadır. Mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi. Kapital, Karl Marx'ın teorisinin birbiriyle organik bağı olan tüm halkalarını, felsefeyi, politik ekonomiyi ve sosyalist devrim teorisini birleştirmiştir. Bu yapıtta proleter sosyalizmin, proletaryanın tüm dünyadaki tarihsel misyonuna, sosyalist devrime, proletarya diktatörlüğüne ilişkin derin felsefi ve ekonomik kanıtlar sunulmuştur. Marx pratiği her şeyin üzerinde tutuyordu. İnsanların yaşamında daima faaliyetin, öncelikle de üretim faaliyetinin belirleyici rolünü vurguluyordu. Toplumsal yaşam diyordu Marx, aslında bir pratiktir. Marx ve Engels insanın gücünün küçümsenmesine karşı mücadele etmişler, dünyanın bilinmezliğinin propagandasını yapan bilim adamlarına karşı çıkmışlardır. Her iki büyük devrimci de güçlerini esirgemeksizin insanlığı harekete geçiren yasaları keşfetmek, dünyanın kavranması davasına katkılar sağlamak için çalışmışlardır. Marx ve Engels tüm felsefi soruların merkezine pratiği, insanların devrimci pratik faaliyetini koymuşlar, materyalizmin yeni, en yüksek biçimini oluşturmuşlar, proletaryaya mevcut toplumsal sistemlerin köklü olarak değiştirilmesinin tek aracı olarak devrimci mücadelenin öneminin kavranması gerçeğini öğretmişlerdir. Marx'ın işçi sınıfının kurtuluşu, işçi sınıfının eseri olmalıdır sözleri, enternasyonelin tüm faaliyetlerinin ana ilkesi olmuştur. Kapital sinsi düşmanca bir saldırıyla tam bir suskunlukla karşılanmıştı. Marx'ın sağlığı kötüleşmiş, yoksulluk kapıyı çalmıştı. Daireyi boşaltma tehlikesi yeniden gündemdeydi. Laura ve Paul Lafarge'ın düğününün yaklaşması da cabasıydı. Anne baba hediye almak, kızlarının arkadaşlarıyla beraber eğlenebilecekleri bir davet vermek istiyorlardı. Ve bu Marx'ın Manchester'lı dostunun duyarlılığı ve düşünceli davranışı özverisi sayesinde olanaklı hale geldi. Engels, Marx kendisini tümüyle onların ortak davalarına adayabilsin diye baş belası iğrenç ticaretle uğraşmaya devam ediyordu. Marx yalnız olsaydı maddi sıkıntılara tamamen kayıtsız kalabilirdi. Fakat çocuklar ve Jenny'nin itirafları yanıtlarken nefret ettiğiniz şey sorusuna karşılık olarak borçlar demesi bir rastlantı değildir. Tanrı'ya yakarıp sahip olduğunun daha fazlasını vermesini isteyen, evde para olmadığında da durumumuz ne kadar iyi olursa olsun insanlara yetmeyen şey olanın bir fazlasıdır diye sık sık yineleyen bir ihtiyara ilişkin anekdodu anımsayıp gülerdi. Borçlar, Marx ailesinin peşini birkaç yıldır kötü bir yazgı gibi hiç bırakmamış, kara bir bulut gibi günlerini karartmıştı. Parasızlık yakınlarının sağlığını ve yaşamını tehdit ettiğinde Marx, duyduğu acıları güçlükle gizlemiş ve kendisini bir ölçüde suçlu hissetmişti. Fakat belirlediği hedefe yürümekte kesinlikle tereddüt göstermemişti. Bazen aile kurmanın gerekli olup olmadığına ilişkin düşünceler ona azap veriyordu. Ve üzerindeki bu korkunç yükü yalnızca Jenny alabiliyordu. Onun aşkı ve Friedrich'in dostluğu olmasaydı, doğanın ödüllendirdiği bu deha, üstlendiği hiçbir görevi gerçekleştiremezdi. Üstesinden gelinemez güçlükler Marx'ı Cenevre'ye geçmeyi düşünmeye zorlamıştı. Yaşam orada oldukça ucuzdu. Fakat o, Enternasyonel'in genel konseyini, Britanya Müzesi'nde bol bol yararlandığı kütüphaneyi nasıl bırakabilirdi?